Vahiy 16. bölüm 15. ayette işte hırsız gibi geliyorum. Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu der. Hırsız gibi geliyorum ifadesinde Mesih'in inanlar topluluğuna hiçbir zaman hırsız gibi gelmeyeceğine dikkatinizi çekmek isterim. 1. Selanikliler 5. bölüm 4. ayette şöyle okuruz. Ama siz kardeşlerim, karanlıkta değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi bastırsın. Hırsız sizin reddettiğiniz, içeri almadığınız birisidir. Evden çıkarken kapınıza şöyle bir not bırakmazsınız. Sayın hırsız, kapıyı sizin için açık bıraktım. Değerli eşyalarım yatak odasındaki dolabın üst gözünde. Oturma odasında da şunlar şunlar var, keyfinize bakın. Hayır, böyle bir şeyi asla yapmazsınız. Tam tersine bir hırsızı hiçbir zaman içeri almazsınız. Kapıyı sıkı sıkı kilitlersiniz. Mesih İsa kendisini bekleyen topluluğuna hırsız gibi gelmeyecektir. Titus 2. bölüm 13. ayette bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz der. Rab İsa Mesih ayette de belirttiği gibi büyük sıkıntı döneminin sonunda dünyaya bir hırsız gibi gelecektir. Vahiy kitabının başında da gördüğümüz gibi ondan ötürü tüm dünya yas tutacaktır. Onun gelmesini istemezler, hatta yeryüzüne tekrar gelmesini asla istemezler. Ayette diyor ki giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu. Bunlar hangi giysilerdir? Tapınağın yöneticisinin gece dolaşıp bekçilerin uyanık olup olmadıklarını kontrol ettiğini yorumcular söyler. Onlardan biri uyurken yakalanırsa ya dövülür ya da giysileri yakılırdı. O zaman herhalde şöyle denilebilir. Giysini kaybetme. Mesih'in doğruluk giysisi üzerinde olsun. Vahiy 16. bölüm 16. ayette 3 kötü ruh kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar diyor. Burası kutsal kitapta Armagedon sözcüğünün geçtiği tek yerdir. Diğer yerlerde Armagedon'a gönderme yapılır. Megiddo dağı anlamına gelir. İbranice'de dağ anlamına gelen Har ile Estralon'da bir dağı kasteden Megiddo sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Burası o yörelerde en verimli olan vadilerden birisidir. Belki de dünyanın en verimli vadisidir. Orada geçmişte birçok savaş yapıldı. Burada Tanrı'nın güçleriyle şeytan, Mesih karşıtı ve sahte peygamber dünyayı İsrail'e karşı kışkırtmak için hareket ederek buluşacaktır. Tanrı sözünde yazan olaylar yerine gelecektir. Şimdi 7. tasın boşaltılmasına bakalım. Vahiy 16. bölüm 17 ve 18. ayetlerde 7. melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, tamam dedi. O anda şimşekler çaktı, uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı der. 7. melek tasını havaya boşaltıyor. Bu Mesih'in gelişinden önceki bir dizi yedilerin sonuncusudur ve bu 7. tas da sonudur. Yani başka bir deyişle büyük sıkıntı döneminin sonuna gelmiş oluyoruz. Bu noktada bu insanları kurtarıp yeryüzünde adil bir egemenlik kurarak barış getirebilecek kişi Rab İsa Mesih'tir. Gözlerimizi Mesih'ten ayırmayalım. Şimdi o yargıçtır. Gökteki sözüyle belli bir yer değil, uzay boşluğu kastedilir. Rab İsa Mesih uzayı da kontrol etmektedir ve oradan gelmeye hazırlanmaktadır. Tapınak sözü burada defalarca kullanılmaktadır. Öfke taslarıyla, borazanlarla ve mühürlerle ilgili olarak, yani her yargılamada bu kullanılır. Ancak öfke taslarıyla ilgili olarak diğer tüm yargılarla ilgili olanların toplamından fazla olmak üzere 6 kez geçer ve sonuncusudur. Yeni Yeruşalim'de tapınak olmadığından bunun imanlar topluluğuyla ilgisi de yoktur. Hoşumuza gitse de gitmese de İsrail büyük sıkıntı döneminden geçecektir. Geriye kalan 144 bin kişinin ölüme dek sadık kalacağını da biliyoruz. Bunun ötesinde kaç kişi daha olur bilmiyorum. Diğer uluslardan mühürlenmiş çok sayıda kişinin de büyük sıkıntı döneminden geçeceğini biliyoruz. Tanrı büyük sıkıntı döneminde de insanları kurtaracaktır. Ancak inanlılar topluluğu büyük sıkıntı öncesinde alınmış olacağı için büyük sıkıntı döneminde imanlılar topluluğu yeryüzünde olmayacaktır. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses ifadesi kullanılır. Bu sesin kime ait olduğu belirtilmiyorsa da bence bu ses Tanrı oğlunun sesidir. Her şey yerine geldi der. Onun bu sözünü ikinci kez duyuyoruz. İsa Mesih çarmıhtayken her şey yerine geldi, yani tamamlandı, tetelestai demişti. Tarihin o anında insan için kurtuluş sağlandı. Tanrı'nın kurtarışını reddedenlerin onun yargısından kurtulmak için yapabilecekleri hiçbir şey yoktur, çünkü bu tamamlanmıştır. İbraniler'in yazarı buna ilişkin İbraniler 2. bölüm 3. ayette şöyle yazar. Bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş Rabbi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. Mesih İsa yargıçtır ve büyük sıkıntının yargısı belirlenmiştir. tamamlandı diyen odur ve artık büyük beyaz tahtın önünde yargılama başlayacaktır. Şimşekler, uğultular ve gök gürlemeleri yargının yaklaştığını belirten ve büyük sıkıntının başlangıcında görülen işaretlerdir. Vahiy 4. bölüm 5. ayette tahttan şimşekler çakıyor, uğultular, gök gürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan 7 meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın 7 ruhudur der. İnsan yeryüzünde olduğu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı diyor Tanrı sözünün açıkça belirttiğine göre büyük sıkıntı döneminin sonunda tüm dünyayı sarsacak bir deprem olacaktır. Vahiy 16. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında şöyle der. Büyük kent üçe bölündü. Ulusların kentleri yerle bir oldu. Tanrı büyük Babil'i anımsadı, ona ateşli gazabının şarabını içiren kaseyi verdi. Bütün odalar ortadan kalktı. Dağlar yok oldu. İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık 40 kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler. Burada büyük sıkıntı dönemi sona ermektedir. Büyük kent yani Yeruşalim büyük bir depremle bölünmektedir. Ve Babil yeniden önümüze çıkar. Ondan da Vahiy 14. bölüm 8. ayette söz edilmekteydi. Ardından gelen ikinci bir melek yıkıldı. Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı diyordu. Gelecek iki bölümde Babil ile ilgili ayrıntılar verilmektedir. Bu depremde aynı zamanda tüm adaların yer değiştirileceği de bize gösterilmektedir. Yargının son aşaması dolu yağmasıdır. Dolu taneleri korkunç büyüklüktedir. Bir defasında kaldığım kasabada 750 gram büyüklüğünde dolu yağdığını anımsarım. Ancak burada söze edilen dolu çok daha büyüktür. Yeşu'nun zamanında da böyle bir dolu yağdı ve birçok canı da Yeşu 10. bölüm 11. ayete göre yok etti. Tarihçi Josephus'un yazdığına göre Romalı Titus 70 yılında Yeruşalim'i yerle bir ettiğinde Romalıların mancınıklarla attığı taşlar da bu büyüklükteydi. Bu mucize dolu büyük sıkıntı dönemi bu şekilde bitecektir. Vahiy 17. bölüm büyük sıkıntı döneminde bozulan kiliseyi konu alır. 17 ve 18. bölümlerde iki Babil'in yargılanışını görürüz. İlk olarak 17. bölümde büyük sıkıntı döneminde bozulmuş durumdaki kiliseyi görmekteyiz. Ardından da 18. bölümde hem dinsel hem de ticari yönü olan Babil'e bakacağız. Büyük sıkıntı döneminde çok sayıda konu üzerinde tartışıldığı için onları birbirinden ayırabilmek zordur ve birçok uzman da ayrıntılarda anlaşamamaktadır. Vahiy üzerinde çalışırken zaten bunu görüyoruz. Yorumlama sistemi üzerinde anlaşsak bile ayrıntılarda birbirimizden ayrılabiliriz. Aslında bu durumun imanları rahatsız etmemesi gerekir çünkü dünya büyük sıkıntı dönemine girip de her bir krizin zirveye ulaşmasına tanık olmadıkça ayrıntılar anlaşılmayacaktır. Bu durum 17 ve 18. bölümlerde iki Babil ile ilgili olarak özellikle belirginleşmektedir. Sorulan soru şudur. İki ayrı yerde iki Babil mi var? Bu soruların yanıtları kurtuluşumuz yaklaştıkça daha belirgin hale gelecektir. Benim anladığım kadarıyla iki kent söz konusudur, evet. Burada 17. bölümde gizemli Babil, evrensel kilise, bozulan kilise söz konusu olmaktadır. Vahiy 2. bölüm 18 ila 29. ayetler arasında tanımlanan ve İzabel'e öğretişte bulunması için izin verilen Tiyatira kilisesi büyük sıkıntı döneminde bozulan kilise olacaktır. Dünyanın bütün sistemlerinin Katolik olsun, Protestanlık olsun, putataban inançlar, tarikatlar, hatta izimler olsun bugünkü sapkınları olma amacını gerçekleştirecektir. Kutsal kitap buna fuhuş adını vermektedir. Bundan daha kötü bir etikette sanırım olamazdı. Bu tek dünya kilisesinin evrensel şeklidir. Bu bölümde gizemli Babil kelimesinin kullanılmasının nedeni çıkış yeridir. Babil kilisesinde insan Tanrı'ya meydan okumaya kalktı. Nemrut Dağı'nın egemenliğinde Babil tüm sahte dinlerin merkezi oldu. Şimdi ise büyük sıkıntı döneminin ilk yarısında canavara sağlanan bir egemenlik olacağı için Nemrut'un rüyası gerçekleşecektir. O dönemdeki topluluk kendisini dünyaya sattığı için ruhsal zinadan dolayı suçlu bulunacaktır. Bu zenginim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyen kilise olacaktır. Vahiy 3. ve 4. bölüme 7 toplulukla ilgili yaptığımız çalışmaya geri dönersek, Filadelfiya'daki topluluğun büyük sıkıntıdan önce göğe alınacak olan toplulukları temsil ettiğini belirttim. O şöyle diyordu, deneme saatinden ben de seni esirgeyeceğim. Buradaki saat büyük sıkıntı dönemidir ve vahide uzun süredir onun üzerinde çalışıyoruz. Gerçek inanlılar topluluğu büyük sıkıntı başlamadan göğe alınacağından o dönemi yaşamayacaktır. Kesin konuşmak gerekirse göğe alınacak olan kimdir? Belirli mezhepler ya da kiliseler değil. Mesih'te olan tüm gerçek imanlılar göğe alınacak olanlardır. İsmen imanlı olup yeryüzünde bırakılacak olanlarsa büyük sıkıntıyı ne yazık ki yaşayacaktır. Vahiy 17. bölüm 3. ayette fahişenin yönettiği canavar ona karşı gelerek diyor. Onu ve sistemini tümüyle mahveder. Kuşkusuz fahişenin sistemi sahte peygamberin de desteğiyle canavarın dinsel sistemiyle yarış halindeydi. Tanrı olduğunu iddia eden canavar yalnızca kendisine tapınılsın diye fahişenin de mahfını hazırladı. Yeşaya ve Yeremya'da gördüğümüz gibi Babil yeniden inşa edilecektir ve burada ise vahiy 17. ve 18. bölümlerde onun yıkılmış olduğunu görürüz. Kilise ilkelerine dayalı Babil'den canavar nefret etmektedir. Ticari Babil ise dünya tarafından sevilir. Kilise ilkelerine bağlı Babil, büyük sıkıntı döneminin ikinci 3,5 yılının başlangıcında yıkılmaktadır. Ticari Babil ise 3,5 yılın sonunda en sonra yıkılacaktır. Bu bağlamda Zekeriya peygamber de ilginç bir aktarma yapar. Zekeriya 5. bölüm 5 ila 11. ayetlerde. Sonra benimle konuşan melek yaklaşıp gözlerini kaldır dedi. Ortaya çıkan şu nesnenin ne olduğuna bak. Nedir diye sordum. Bir ölçü kabı dedi, sonra ekledi. Bu bütün halkının suçudur. Derken kurşun kapak kaldırıldı. Kabın içinde bir kadın oturuyordu. Melek işte bu kötülüktür diyerek kadını gerisin geri ölçü kabına itip kurşun kapağı yerine koydu. Gözlerimi kaldırıp bakınca rüzgarda uçarak yaklaşan iki kadın gördüm. Leylek kanatlarına benzeyen kanatları vardı. Kabı yerle gök arasına kaldırdılar. Benimle konuşan meleğe kabı nereye götürüyorlar diye sordum. Kadın için bir ev yapmak üzere Şinar topraklarına diye yanıtladı. Ev hazır olunca kap oraya yerine konulacak. Burada canavarın üstündeki büyük fahişeyi görüyoruz. Bu resmin korkunçluğunu tanımlayacak sözcük bulmakta güçlük çekiyorum. Belirttiğimiz gibi simgesel açıdan fahişe sahte imanlar topluluğudur. Canavar da Mesih karşıtı tarafından ve öyle inanıyorum ki sahte kilisenin de yardımıyla canlandırılacak olan Roma İmparatorluğudur. Vahiy 17. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Sana engin sularının kenarında oturan büyük fahişenin çarpılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhuşunun şarabıyla sarhoş oldular. Büyük genel ya da fahişe kadın gerçek imanlılar topluluğu göğe alındıktan sonra geride kalacak olan sahte kilisedir. Mesih'e kurtarıcı olarak hiçbir zaman iman etmemiş ve Mesih'in bedenine katılmamış olan kişilerden oluşur. Büyük sıkıntı dönemine girecek olan grup da işte bunlardır. O fahişe ile ilgili bazı noktalara değinilir. Engin ya da bol sular üzerinde oturan diyor. 15. ayette de göreceğimiz gibi sular büyük insan kitlelerine ve uluslara göndermede bulunmaktadır. Fahişe ya da genel kadın dünyayı büyük oranda kontrol edecektir. Yeryüzü kralları onunla zina ettiler diyor. Yani o dönemde kilise ile devlet arasında kirli bir ilişkiye işaret edilir. Günümüzde de kendisine kilise diyen ancak kutsal kitaba uygun olmayan topluluklar bulunmaktadır. Gerçeği reddederseniz taklit olanı kabule hazır hale gelirsiniz. Elçi Paulus'un da Selanikliler mektubunda belirttiği gibi biri kurtuluş sağlayacak gerçeği reddederse yalana inanacaktır. Burada fahişenin çarpılacağı yargı derken ne söylenir? Tanrı'nın yargı tası fahişenin dudaklarına bastırılacaktır. Peki onu kim mahvedecek? Canavarın kendisi, Mesih karşıtı ve sahte peygamber kendi amaçlarını yerine getirdikten sonra fahişeyi yanlarında görmek bile istemeyecekler. Mesih karşıtı kendisine tapılmasını ister. Kiliseden bir rakibi olmasını istemez. Vahiy 17. bölüm 3. ayette bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada 7 başlı, 10 boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı, kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm der. Melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü diyor. Yuhanna'nın yüceltilen Mesih'i gördüğü ve onun toplulukları olan bildirisini aldığı sırada ruhta Patmos adasında olduğunu anımsayın. O sırada Yuhanna göğe alınmıştı. O noktadan beri sahne yavaş yavaş gökten yere inmektedir. Ancak burada yine Yuhanna'nın ruhta olduğu belirtilmektedir. Bu görümü alması için ruhun yeniden kutsamasına ihtiyaç duymuş muydu? Bence evet. Çöl gerçek bir çöl müdür? Bu bölümde simgelerin kullanıldığı bir gönüvün söz konusu olduğunda anımsamalıyız bu noktada. Hem Roma'nın hem de Babil'in çevresinde gerçekten çöl vardır. Bu tarihte kayıtlıdır. Babil'in çöl olacağına ilişkin olarak Yeşaya 47 ve 48. bölümlerle Yeremya 50 ve 51. bölümleri okuyabiliriz. Roma'nın dışında bir çöl vardı. Kanımca burada gerçek bir çöl söz konusudur ve ayrıca Babil'deki dinsel karışıklığın dünyayı içine soktuğu karmaşanın da bir belirtisidir. Yuhanna canavarın üzerinde oturan bir kadın da görmüştü. Bu korkunç bir sahnedir. Tanımladığımız gibi canavar yeniden canlanan Roma İmparatorluğunu yöneten Mesih karşıtıdır. Kadının kimliği ise 18. ayette açıklanır ve şöyle der. Vahiy 17. bölüm 18. ayette gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir denir. Kadın kenttir ve o kentte dünyanın dinsel merkezi olan Roma'dır. O zaman tüm dünya dinlerini miras almış olacak olan dinsel Roma'ya işaret edilir. Gördüğünüz gibi tüm gerçek imanlılar göğe alınmış, dünyayı terk etmiş olacaklar. Bu tüm gerçek imanları içerir. Her kilisede, hatta garip görünen kiliselerde bile sahte inanlar olduğu gibi gerçek inanlar da var. Kiliseden bağımsız olarak tüm gerçek inanlar göğe alınacaktır. Kent 9. ayette daha ayrıntılı olarak aktarılır. Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş kadının üzerlerinde oturduğu 7 dağdır. Aynı zamanda 7 krallığa işaret eder. Roma'nın 7 tepe üzerine kurulduğu hem putperest hem de Hristiyan yazarlar tarafından bilinir. Horace şöyle demişti. 7 tepeye lütufla bakan tanrılar. Ovid tanrılarının merkezi, imparatorluğun tahtı Roma. Çevreye 7 tepesinden bakıyor diyor. Augustine ise şöyle yazar. Babil eski Roma, Roma ise son dönemdeki Babil'dir. Bu ayetlerde de söz konusu olan Roma kentidir. Fahişe kadın, gerçek inanların yeryüzünden alındıktan sonra büyük sıkıntının ilk yarısında açıklanacak olan dinsel sistemi temsil etmektedir. Bu dinsel sistem bize verilen simgenin de gösterdiği gibi büyük sıkıntının başında Roma İmparatorluğunu yönlendirmektedir. Küfür niteliğinde adlarla sözü dinin yaşayan Mesih'ten nedenli uzaklaşacağını göstermektedir. Vahiy 17. bölüm 4 ve 5. ayetlerde kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhuşunun çirkefliğiyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş durumdadır. Mor ve kırmızı Roma sömürgeciliğinin önde gelen rengiydi. İmparatorluğun giysileri mordu ve her senatör ya da şövalye mor çizgili, konumunu belirten işaretler taşıyan bir elbise giyerdi. Katolik kilisesi de renk olarak moru seçmişti. Altınla, değerli taşlarla, incilerle bezenmişti sözünde dış güzelliğe vurgu yapılır. Ancak ferisiler gibi içleri ölü kemikler ve her türlü pislikle doluydu. Değerli taşlar ve incilerle derken gerçek mücevherler kastedilir ise de bunlar içten bir dinin kötü ve soğuk taklididir. Rab İsa Mesih şöyle demişti. Matta 23. bölüm 25. ayette. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. İğrenç şeylerle dolu bir kase ifade edilir. Bu Hristiyanlık taklidi, sahte topluluk ve kiliseye karşı olan bir sistemin dinsel zehirlemesidir. Dünyayı sarhoş eden kasedir. Tanrı Yeremya peygamber aracılığıyla Yeremya 51. bölüm 7. ayette şöyle diyordu. Babil Rabbin elinde bir altın kaseydi. Bütün dünyayı sarhoş etti. Uluslar şarabını içtiler. Bu yüzden çıldırdılar. Alnında gizemli anlam taşıyan şu ad yazılıydı diyor. Bu kadının karakterinin çarpıcı bir açıklamasıdır. Başında taç değil, mesleğinin işaretini taşımaktadır. Seneca'nın da dehşet düşkünü bir rahibe ile ilgili şu sözü söylemiş olması ilginç. Adın alnında asılıdır. Mesih'in gelini olması gereken imanlılar topluluğunun koca Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası diye adlandırılışı çok acıdır. Bugün ahlak değerlerinin değiştiği bir zamanda yaşadığımızı biliyorum. Ama halen daha biraz eski kafalı görünüyorum ve Tanrı sözünün değerlerinin doğruluğuna inanıyorum. Öyle inanıyorum ki dünyanın en nazik varlığı kadındır ve Tanrı onu öyle yarattı. Evlilik ilişkisinde ise kadın erkeği belki bir düzene sokar. Uygarlık kadını özgürleştirmek yerine her zamankinden fazla bir seks simgesi haline getirip köleleştirmektedir. Erkeği yükseltecek yerde yerle bir eden bir varlık olarak gösterilmektedir. En kötüsü de fahişeliktir. Bu hoşunuza gitmeyebilir ama Tanrı sözü bunu böyle dile getirir. Gizemli Babil, gerçek imanlılar topluluğunun eski antlaşmada açıklanmamış olması bir sırdır. Efesliler 3. bölüm 1 ila 9. ayetler bunu bir sır olarak ifade eder. Fahişe olarak tanıtılan kilise karşıtı oluşum da Yuhanna Vahiy kitabının 17. bölümünde söz edene kadar bir sırdı. Gerçek imanlılar topluluğu göğe alındığında kiliseye giden sahte imanlılar büyük sıkıntı dönemine girdi ve sistem kilise olarak değilse de fahişe olarak devam etti. Elçi Paulus da bu gizli güçle ilgili yazarak 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayette evet yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir der. Kilise karşıtı Mesih'in gelini olan gerçek kilisenin karşı tezidir ve yasa tanımazlığın gizli gücünün yerine gelmesidir. Yeruşalim'e Sadom denmesi gibi Babil'e de gizemli denmektedir. Babil tüm sahte dinlerin çıkış yeri olduğundan dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin de anası olarak adlandırılmaktadır. Burası kutsal kitabın şimdiye dek en açık bir şekilde iğrenç günahı belirttiği yerdir. Cinsellikle sahte dinlerin birbiriyle ilişkili olduğundan emin olabilirsiniz. Birçok genç bedenlerini evlilik için pak bir şekilde saklamadıkları için Tanrı'nın önünde evlilik yemini ederken o güzelliği yaşayamamaktadır. Tanrı'nın isteği saflıktı ve halen de öyledir. Gizemli Babil'e fahişelerin anısı dendiğini fark ediyor musunuz? Bu çoğuldur. Fahişeler denir. Günümüzde evrensel kilise birçok sorunla uğraşmaktadır. İnsanlar arasında psikolojik farklılıkları fark etseler de teorik ve pratik yanların herkese uygun getirilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla her grup bu evrensel sisteme kendine özgü bazı gariplikleri de taşıyarak gelecektir. Örneğin vaftizde suya gömmeyi isteyen gömecektir. Su serpmek isteyen de serper. Çok sayıda dinsel uygulama ve tören sergilemek isteyen sergileyecek, istemeyen de daha sade bir tarzı tercih edecektir. Önemli olan kilisenin Mesih'e nedenli bağlı ve kutsal kitabı nedenli yaşıyor olmasıdır. Vahiy 17. bölüm 6 ve 7. ayetlerde kadının kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Melek bana neden şaştın diye sordu. Kadının ve onu taşıyan 7 başlı 10 boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. Kutsal yaşamların kanıyla sarhoş oluyor bu kadın. Fahişe yalnızca başkalarını sarhoş etmekle kalmaz. Kendisi de zulmettiği için zehirlenir. Gerçek inananların büyük sıkıntıdan geçmeyecekleri doğruysa da imanların lütuf çağının sonuna doğru yaklaşırken bazı sıkıntılarla karşılaşması olasıdır. Benim ve bazı Hristiyan önderlerin düşüncesine göre Mesih'e ait şeylerin ve Tanrı sözünü savunmak günümüzde bile zorlaşmaktadır. Kutsallar ile büyük olasılıkla eski antlaşma kutsalları İsa'ya tanıklık etmiş olanlar ile de yeni antlaşmanın kutsalları kastedilmektedir. Bu da Babil'in yanlış öğreti gruplarının ötesinde bir şey olduğunu gösterir. Tüm dinlerin karışımı gibidir. Gerçek imanlar göğe alınırken kalanlar da Babil'i oluşturacaktır. Babil tüm dinsel yanlışlıkların ve putperestliğin kaynağı ve birleşimi olarak işaret edilmektedir. Eski antlaşmada Babil Tanrı'nın halkına zulmetmiş ve Tanrı'ya düşman olmuş bir yerdir. Bir puta tapmayan 3 İbrani gencini kızgın fırına atan da Babil'dir. Yuhanna kadınla ilgili görümü gördüğünde büyük bir şaşkınlığa düştüm der. Bu elçi Yuhanna'nın kafasının karıştığı ilk yerdir. Bizim kafalarımız daha önce de karıştı ama burası Yuhanna'yı da zorlar. Melek ona kadının sırrını açıklamadan önce neden şaştığını sorar. Burada canavarın Mesih karşıtı yönü değil Roma İmparatorluğu yönü vurgulanmaktadır. Bunu bilmemiz önemlidir.